Ayrım 24. Ama 163. gece olunca demiş ki: İçeriye biri bütünüyle siyah ipekten kalın bir çarşafa bürünmüş, iki kadınla geri dönmüş. Zaman tam da minarelerden akşam ezanı okunduğu bir saatmiş. Ve dışarıda akşamın ılıklığında müezzinin etkileyici sesi yeryüzünde Tanrı'nın kutsamasını yayarken Şems-ül Nehar peçesini kaldırmış ve Adi İbni Bekkar'ın yüzüne bakmış. Ve iki aşık birbirini görünce baygın düşmüşler. Ve bir saatlik bir zaman geçtikten sonra kendilerine gelebilmişler. Sonunda gözlerini açtıklarında tutkularını birbirine anlatmanın başka yolunu bulmaksızın sessizce uzun uzun bakışmışlar. Sonra konuşabilmek için kendilerine yeterince egemen olunca birbirlerine öylesine tatlı sözler söylemişler ki sırdaş cariye ile genç emin köşelerinde ağlamaktan kendilerini alamamışlar. Ama cevahirci emin hemen konuklarını ağırlamanın tam zamanı olduğunu düşünerek genç kızın yardımıyla ilkin bolca ortaya konmuş en iyi cinsten yemeklere, meyvelere ve içkilere dokunmak üzereyken onlara hoş kokular saçmış. Bunu izleyerek emin ellerine ibrikten su dökmüş ve kurulanmaları için ipek saçaklı peşkirler sunmuş. Ancak bundan sonra tümüyle canlanmış ve heyecanlarını yenmiş olarak birlikte oluşlarının tadını çıkarmaya gerçekten başlayabilmişler. Şems-ül Nehar da daha fazla beklemeyerek genç kıza "Bana şu udu ver de ruhumda hıçkıran büyük tutkuyu ona anlatmaya çalışayım." demiş. Sırdaşı ona udu verince alıp dizine koymuş ve çabucak düzen tutturduktan sonra ilkin sözsüz bir şarkıyla açış yapmış. Ve çalgı parmakları altında bazen hışkırmış, bazen gülmüş. Ve ruhu hepsini duygulandıran ezgisel atılımlar göstermiş. O zaman kendilerinden geçmişler. Ve ancak o zaman gözleri dostunun gözlerinde yitip gitmiş olan Şems-ül Nehar şu şarkıyı okumuş. Ey aşık bedenim! Sen sevgiliyi beklerken sademlaştın. Ve dökülen gözyaşları altında yanaklarımın tutuşması gelişinin meltemini tatlılaştırdı. Ey dostumun bulunduğu yerdeki kutsal gece, sen bahtımın tüm gecelerinden daha çok yüreğime tatlılık veriyorsun. Ey beklediğim, yolunu gözlediğim gece, sevgilim beni sağ koluyla sarıyor, ben de onu sol kolumla mutlanarak sarıyorum. Onu sarıyorum ve dudaklarımla onun dudakları beni tamamıyla tüketirken ağzının şarabını içiyorum. Böylece hem testiyi hem de içindeki balı elde ediyorum. Bu şarkıyı işittikleri zaman üçü birden öylesine büyük bir zevk ve neşe duymuşlar ki yüreklerinin ta dibinden ya leyl, ya selam, işte zevk dolu sözler bunlar diye haykırmışlar. Sonra cevahirci emin artık varlığının gerekli olmadığını düşünerek ve zevkin doruğundaki iki sevgiliyi birbirinin kollarında görerek ve onları sıkıntıya sokmamak için kendilerini bu evde yalnız başlarına bırakma kararını alarak yavaşça oradan ayrılmış. Ve her zaman oturmakta olduğu evin yolunu tutmuş ve ruhu artık rahat, dostunun mutluluğunu düşünerek yatağına uzanmakta gecikmemiş ve sabaha kadar uyumuş. Uyandığında karşısında yaşlı zenci kadının yüzünün korkudan kasılmış, yanaklarını elleriyle döverken ağladığını görmüş. Başına ne gelmiş olduğunu sormak üzere ağzını açarken ürkmüş zenci kadın kendisine sessiz bir işaretle uyanmasını anlatmış ve kapıda beklemekte olan komşusunu göstermiş. Emin'in ricası üzerine komşusu yaklaşmış ve selamlaşmalardan sonra ona "Ey komşum, bu gece evinin üzerine çöken korkunç felaketten dolayı seni teselli etmeye geldim." demiş. Cevahirci, "Sen hangi felaketten söz ediyorsun Allah aşkına?" diye haykırmış. Adam, "Henüz öğrenmediğine göre bilesin ki bu gece senin öteki evden çıkıp kendi evine ancak ulaştığın bir sırada işlerinin ustası oldukları anlaşılan hırsızlar bir gün önce senin ikinci evine değerli eşyalar taşımış olduğunu görmüş olacaklar ki orada kimse bulunmadığı inancıyla içeri dalmışlar. Ama orada senin konuk ettiğin kimseleri görünce onları herhalde öldürmek zorunda kalmışlar ya da ortadan kaldırmayı düşünmüşler. Çünkü artık onların hiçbir izine rastlanılmıyor. Evine gelince hırsızlar onu baştan aşağı soymuşlar. Bir hasır, bir şilte bile bırakmamışlar. Şimdi sanki hiç döşenmemiş gibi tertemiz ve boş durumda." demiş. Bu haberi alınca genç cevahirci ellerini umutsuzlukla göğe kaldırarak ''Ya Allah, ne felaket bu böyle. Bana ait olan eşyayla dostlarımdan ödünç aldıklarım yerine getirilmez biçimde yok oldum. Ama konuklarımın kaybı yanında bunun sözü mü olur?'' diye haykırmış. Ve şaşkın, yalın ayak ve gömlekle felaketine acıyan komşusu yakında onu izlerken ikinci eve doğru koşmuş. Ve görmüş ki salonlar tüm boşluklarıyla çınlamaktadır. Bunu görünce ağlayarak ve hıçkırıklar kopararak yere çökmüş ve sonra ''Şimdi ne yapmalı ey komşum?'' diye haykırmış. Komşusu yanıt oluşturmak üzere anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 164. gece olunca komşusu yanıt oluşturmak üzere ona ''Sanıyorum ki ey Emin, tutulacak en iyi yol sabırla felakete katlanmak ve er ya da geç yakalanmaları kesin olan hırsızların ele geçmesini beklemektir. Çünkü varenin muhafızları yalnız bu hırsızlık için değil, şu son zamanlarda işledikleri daha pek çok suçlar için onları izlemekte.'' demiş. Zavallı cevahirci de ''Ey Ebul Hasan İbni Tahir, bilge adam, çekilip yavaşça Basra'ya gitmek için ne kadar doğru esinlenmişsin. Ama insan başına gelecekten sakınamaz ki.'' diye haykırmış. Ve Emin tüm öyküyü öğrenen ve geçerken ona acıyan bir kalabalık ortasında üzülerek yeniden evinin yolunu tutmuş. Böylece evinin kapısına ulaşınca cevahirci Emin evin girişinde hiç tanımadığı birinin kendisini beklediğini görmüş. Adam onu görünce ayağa kalkmış ve onu selamlamış. Emin de selamına yanıt vermiş. Bunun üzerine adam ona ''Sana söyleyeceğim sadece ikimizi ilgilendiren gizli şeyler var.'' demiş. Emin de onu eve sokmak istemiş. Ama adam ona ''İkimizin tamamıyla yalnız kalması daha iyi olur. En iyisi senin öteki evine gidelim.'' demiş. Emin de şaşırarak ona ''Ama ben seni tanımıyorum. Sen beni ve evlerimi nasıl tanıyorsun?'' diye sormuş. Yabancı gülerek ''Sana hepsini açıklarım. Ve eğer Allah isterse sana derdini hafifletecek bir şeyler de sağlayabilirim.'' demiş. Bunun üzerine Emin bu yabancı ile evden çıkmış ve ikinci eve ulaşmış. Ama orada bilinmeyen kişi evin kapısının hırsızlık tarafından kırılmış bulunduğunu, dolayısıyla gizli konuşmalara elverişli olmadığını söylemiş. Sonra da ona ''Beni izle, seni bildiğim güvenli bir yere götüreyim.'' demiş. Bunun üzerine adam yürümeye başlamış. Emin de bir sokaktan diğerine, bir çarşıdan ötekine ve bir kapıdan bir başkasına adamın ardından giderek akşam oluncaya kadar onu izlemiş. Ve böylece Dicle Nehri'nin kenarına kadar gelince adam Emin'e ''Öteki kıyıya geçsek kuşkusuz daha fazla güven içinde olurduk.'' demiş. Ve birdenbire bilinmeyen bir yerden bir kayıkçı belirerek onlara yaklaşmış. Ve daha Emin öneriyi reddetmeyi düşünmesine vakit kalmadan kendini yabancı kişiyle birlikte kayığın içinde buluvermiş. Kayıkçı da birkaç güçlü kürek çekişle onları karşı kıyıya taşımış. Bunun üzerine adam elinden tutarak Emin'in karaya çıkmasına yardım etmiş. Onu dar ve dolambaçlı sokaklardan geçirmiş. Ve artık hiçbir şeyden güven duymayan Emin kendi kendine ''Yaşamım boyunca buralara ayak basmamıştım. Benimki de ne serüven ya?'' diye düşünmüş. Ama sonunda adam baştan aşağı demirden yapılmış olan alçak bir kapıya ulaşmış. Ve cebinden pasta büyük bir anahtar çıkarmış. Onu kilide sokmuş. Müthiş bir gıcırtı koparan anahtarla kapıyı açmış. Adam içeri girmiş, Emin'i de içeri sokmuş. Sonra yeniden kapıyı kapatmış ve elleri ve ayakları üzerinde yürümek zorunda kaldıkları dar bir geçide girmişler. Ve bu geçidin sonunda kendilerini ansızın tam ortada tek bir meşalenin aydınlattığı bir salonda bulmuşlar. Bu meşalenin yöresinde aynı giysileri kuşanmış ve sanki tek bir iri kıyım suret aynalarla 10 kez yansıtılmış gibi birbirine tıpkı tıpkısına benzeyen 10 erkeğin kıpırdamadan oturduklarını görmüşler. Sabahtan beri yaptığı yürüyüşle zaten yorgun düşmüş olan Emin bunu görünce büyük bir güçsüzlük duymuş ve yere düşmüş. Bunun üzerine onu bu yere getirmiş olan adam yüzüne biraz su serpmiş ve onu kendine getirmiş. Sonra zaten hazır edilmiş bulunan sofraya 11'ine benzer adam oturmuşlar ve tek ve benzer bir sesle Emin'i de yemeklerini paylaşmaya çağırmışlar. Emin de bunların bütün tabaklardan yemeği başladıklarını görerek kendi kendine yemeklerde zehir olsaydı bunlar yemezlerdi diye düşünmüş ve korkusuna karşın sofraya yaklaşmış. Sabahtan beri aç olduğu için alabildiğine yemiş. Yemek bitince 10 ağızdan çıkan tek bir sesle "Bizi tanır mısın?" diye sormuşlar. Emin de "Yok vallahi" cevabını vermiş. Onu birden geçen gece evine girip soyan ve konuğun olan genç erkek ile şarkı okuyan genç kadını kaçıran harami deriz. Ama ne yazık ki hizmet eden kız taraçadan kaçmayı başardı demişler. Bunun üzerine Emin, "Allah sizden razı olsun efendi" derim. "Lütfen bana bu iki konuğun nerede olduğunu gösterir misiniz? Açlığımı gidermeme yardım ettiğiniz gibi ruhumun sakinliğine kavuşmasını da sağlayınız. Ve benden çaldığınız her şeyle Allah hepinizi barış içinde yaşatsın. Bana sadece dostlarımı gösteriverin" demiş. Bunun üzerine hırsızlar hepsi birden aynı anda kollarını uzatarak kapalı bir kapıyı göstermişler ve ona "Onların bahtı için bundan böyle korkma. Bizim yanımızda valinin evindekinden daha güven içindedirler. Ve zaten sen de öylesin. Bil ki seni buraya güzel yüzleri ve soylu davranışları bizi şaşırtan ve bu durumlarını bir kez kestirdikten sonra sorguya çekmeye cesaret edemediğimiz bu iki genç hakkında tutarlı bilgi almak üzere getirdik" demişler. Bunun üzerine Cevahirci, Emin'in korkusu epeyce yatışmış ve haramileri tüm olarak kendi maksadına ulaşmak için kazanmaktan başka bir şey düşünmemiş. Ve onlara, "Ey efendilerim, şimdi açıkça görüyorum ki yeryüzünün insanlık ve incelik yok olsa da el dokunmadık halleriyle sizin evinizde yeniden bulunurlar. Yine de aynı açıklıkla görüyorum ki sizler kadar güvenli ve cömert kişilerle iş görülünce onların güvenini kazanmak için tutulacak en iyi yol kendilerinden gerçeği asla saklamamaktır. Öyleyse benim öykümle onların şaşırmanın son sınırına ulaştıracak kadar şaşırtıcı olan öyküsünü dinleyin" demiş. Ve Cevahirci Emin haramilere hiçbir ayrıntıyı başından sonuna kadar Şems-ül Nehar ile Ali İbni Bekker'in öyküsünü ve kendisinin bununla ilgili öyküsünü anlatmış. Ama gerçekten onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Haramiler bu garip öyküyü işitince gerçekten son kertede şaşırmışlar. Ve "Aslında evimizin şu anda güzel Şems-ül Nehar ile Ali İbni Bekkar'ı barındırması ne büyük mutluluktur. Ama ey Cevahirci, sen bizimle alay falan etmiyorsun ya. Bunlar gerçekten anlattığın kişiler mi?" diye haykırmışlar. Emin de "Vallahi ey efendilerim ta kendileridir" diye haykırmış. Bunun üzerine haramiler tek bir kişiymişler gibi ayağa kalkmışlar ve söz konusu olan kapıyı açmışlar ve Emir Ali ile Şems-ül Nehar'ı kendilerinden bin kez özür dileyerek dışarı çıkarmışlar ve onlara "Davranışımızın uygunsuzluğu dolayısıyla bizi bağışlamanızı sizden yalvararak diliyoruz. Zira Cevahirci'nin evinde sizin mevkinizdeki kişileri yakaladığımızın kuşkusunu gerçekten hiç duymamıştık" demişler. Sonra Emin'e doğru dönüp ona "Sana gelince senden çaldığımız bütün eşyaları hemen sana geri vereceğiz. Ancak her yanda artırma yoluyla sattırarak dağıtmış bulunduğumuz bazılarını aynı şekilde geri veremediğimizden dolayı çok üzülüyoruz" demişler. Ve gerçekten büyük bir balya halini toplayarak değerli eşyayı bana geri çevirmekte çabukluk gösterdiler. Ben de onlara cömertçe davranışlarından ötürü pek çok teşekkürde bulunmakta kusur etmedim. Bu andan başlayarak öykünün aktarılmasından vazgeçilip Cevahirci'nin kendi ağzından anlatılmakta olduğu görülmektedir. Bunun üzerine üçümüze dönerek "Şimdi artık sizi daha uzun süre burada tutmak istemiyoruz. Yeter ki bizlerle kendi gönlünüzle kalmak istediğinizi açıklayarak büyük bir onur verin" dediler. Ve hemen sadece onları ele vermememizi ve geçen nahoş olayları unutmamızı vaat ettirerek bize hizmet etmeye koyuldular. Bizi nehir kıyısına götürdüler. Soluk alamayacak hale getiren heyecanımızı ve tedirginliklerimizi birbirimize aktarmaktan hala kaçınıyor ve tüm olayları bir düş gibi kabullenmek eğiliminde bulunuyorduk. Sonra bütün saygı gösterileriyle 10 kişi bizi kayıklarına binerken yardımda bulundular ve hepsi birden öylesine gayretle kürek çektiler ki göz açıp kapayasıya kadar geçen bir sürede karşı kıyıya ulaştık. Ama tam kayıktan çıktığımız sırada birdenbire her yandan hükümet muhafızlarıyla sarıldığımızı ve derhal tutuklandığımızı görmek bizim için müthiş bir şey oldu. Hırsızlara gelince, onlar kayıkta kalmış bulunduklarından birkaç kürek vuruşuyla tüm ulaşımların ötesinde kalmayı sağlayacak zaman buldular. Bunun üzerine muhafızların başında bulunan amir yaklaşarak tehdit savuran bir sesle bize "Kimsiniz siz ve nereden geliyorsunuz?" diye sordu. Biz de korkuya kapılarak konuşmaktan çekindik. Bu durum muhafızların komutanının güvensizliğini daha da arttırdı ve bize "Bana doğru cevap verin. Yoksa hemen elinizi ayağınızı bağlatır ve adamlarıma sizi alıp götürmelerini söylerim. Haydi nerede, hangi sokak, hangi mahallede oturduğunuzu bana söyleyin" dedi. Bunun üzerine ben ne pahasına olursa olsun durumu kurtarmak için konuşmak gerektiğini anladım ve "Efendim, biz çalgıcıyız. Bu kadın da meslekten bir şarkıcıdır. Bu akşam bizi kayıklarıyla buraya getiren bir kişinin evinde bizim de bulunmamızı istedikleri bir şenlik vardı. Bu kişilerin adını size açıklama isteğinize gelince bu ayrıntıları hiç bilmiyoruz. Bizi ilgilendiren sadece iyi bahşiş almış olmamızdır" diyerek yanıtladım. Ama muhafızların komutanı bana sert sert baktı ve "Sizin şarkıcıya benzer yeriniz yok. Aksine bir şenlikten çıkıp gelen kimselere göre çok tedirgin ve çok korkmuş bir haliniz var. Bunca güzel zinetleri olan bu kadın arkadaşınız da çengi havası yok. Hey muhafızlar! Bu kişileri toparlayın ve hemen hepsini hapse atın" dedi. Bu sözleri duyunca Şemsünnihar kişiliğiyle işe karışmak kararını verdi. Ve muhafızların komutanına doğru ilerleyerek onu bir yana çekti ve kulağına birkaç söz söyleyerek onda öylesine bir etki bıraktı ki komutan birkaç adım geri çekilip saygılarını çok güzel ifade edilmiş sözlerle ama kekeleyerek açıklarken yerlere kadar eğildi. Ve adamlarına hemen iki kayık çağırmaları buyruğunu verdi. Birine Şemsünnihar'ın girmesine yardımcı olurken ötekine de beni ve Emir İbni Bekkar'ı yerleştirdi. Sonra kayıkçılara bizi nereye istiyorsak oraya götürmelerini buyurdu. Ve kayıklardan her biri hemen iki ayrı doğrultuda yol aldı. Şemsünnihar sarayına doğru, biz ikimiz de kendi mahallemize doğru. İlkin bizden yana olanları anlatacak olursak Emir'in evine henüz yaklaşmıştık ki onu uzayıp giden heyecanların tüketmesinden ve gücünün sonuna ulaşmasından dolayı bilinçsizce evindeki kadınların ve hizmetkarlarının kollarına düşerken gördüm. Anlatısının burasında Şehrazat gün doğmakta olduğunu görerek yavaşça susmuş. 24. ayrımın sonu, sayfa 244.